Ayrı 25, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 262. 67. Bölüm. Serenity Ridge, Sevierville, Tennessee. Agnes Hatmaker makyaj aynasında dudak boyasını kontrol etti. Dudaklarını oynattı ve gerçekten yoğun mavi boyasını incelemek için gözlerini kırpıştırdı. Yele gibi gür saçlarını fırçaladı. Güzel görünüyor. Belki o kadar da güzel değil. Kuaföre gitmesi gerekiyordu ama Kenny saçını böyle seviyordu. Kenny Agnes'tan 20 yaş büyük, 70'ine merdiven dayamış 50'lik bir dağlıydı. 50 yıl geçmişte kalmış köylüler gibi kareli gömlek ve pamuklu tulumlar, bunlara büfe pantolonu derdi, giyerdi. Ama bir zamanlar Vietnam'da tünel faresi olarak ün kazanmış, bu heyecanlı ve küçük adamı kızdırmak kimsenin işine gelmezdi. Kenny tabancasını hala her gittiği yere götürüyordu. Üstelik bir tabancadan fazlasını. Biri tulum cebinde, biri bacağına taktığı kılıfta, bir üçüncüsü de donunun içinde. Biri hiçtir, ikisi de birdir demekten hoşlanıyordu. Yani? Her zaman bir yedeğin olsun, ne zaman geleceği bilinmez. Eğer sadece bir tabancan var, o da tutukluk yaparsa hiç silahın yok demektir. Sonra da gözleri parıldardı. Hep bir hırsız yakalayıp öldürmek istemişimdir. Agnes'ın bir taşıma gizleme ruhsatı alması için ısrar etmişti. Agnes de artık her yere silahlı gidiyor ve nasıl kullanılacağını bilmekle övünüyordu. Nişan almayı ona Kenny öğretmişti. Çiftliğinin arkasındaki tarlalardan birinde teneke kutulara ateş ederlerdi. Hiç belli olmaz. Bu Kenny'nin dilinden asla düşürmediği örtülü uyarısıydı. Ne belli olmaz. Neyse, Agnes'ın aldırdığı yoktu ya, Kenny yaşına göre hem yatakta hem de ayakta hala barut gibiydi. Elinde daha ziyade alet kutusunu andırır alüminyum bir evrak çantasıyla Serenity Ridge'in ön kapısından giren gündelik kıyafetli adamı gördü. ''Yardımcı olayım efendim.'' Adam Agnes'ın yaka kartına bakarak ''Evet hanımefendi'' dedi. ''Video güvenlik sisteminizde çevrim içi bir denetim yaptık. Sarsak güç kaynağında bir sorun var gibi.''
''Sarsak mı?''
Adam bilgiçle gülümsedi. ''Kesintili demek istemiştim.''
''Neden başta öyle demedin?''
Başını kaldırıp duvarın tepesine yakın televizyon monitörüne, dönüşümlü video yayınlarına baktı. Serenity Ridge'in hemen her yerine istediği hasta odalarıyla alanları izleyebiliyordu.
''Ben bir sorun göremiyorum.''
''Sisteminiz her an çökebilir. Kontrol etmemiz gerekiyor.''
''İyi ama kimse bana bir şey söylemedi.''
''Uzun sürmez efendim ama sistemin çökmesini istemeyiz değil mi? Yoksa müşteriler memnun olmaz.'' Sırıtıp bir gözünü kırptı. ''Burasının yüksek güvenlikli bir hapishaneden daha sıkı olmasını istemiyor musunuz?''
''Burası Alcatraz değil evlat. Güvenli bakım evi. Şirket kimliğin var mı?''
''Var efendim.'' Alıngan alıngan plastik kılıflı kimliğini gösterdi. Agnes kimliği sanki sahte ellilikmiş gibi inceledi. Sonunda tatmin olunca da adamı yukarıdan aşağıya şöyle bir süzdü.
''Seni burada daha önce hiç görmedim.''
''Başlayalı daha 4 ay oldu.''
''Hoşlanıyor musun?''
''Bayılıyorum.'' Yine sırıttı. ''Siz bana sadece ekipmanın yerini gösterin. Girmemle çıkmam bir olur.'' Agnes adamı ekipmanın bulunduğu arka odaya götürüp döndü. Babek sistemi gözden geçirip odalara ve yerleşim planına baktı. Sonra da sabit sürücüdeki verilerin bir kopyasını aldı. Birkaç dakika klavyeyle bir şeyler girerek program kodunu aradı. Sonra da kendi kendine gülümsedi. MIT'de burslu okuduğu 4 yıldan sonra bu işi tereyağından kıl çeker gibi halletmişti. Yuvaya bir flash bellek taktı, yine birkaç tuşa dokundu ve programın yüklenmesini bekledi. Konuşma sesi duyunca klavyenin başından uzaklaştı, kapıyı aralayıp resepsiyon alanına baktı. Agnes elinde dosyalar bir hemşireyle birlikte koridorlardan birinde uzaklaşıyordu. Fırsatı kaçırmadı, çantasındaki paketten çıkardı, plastik ameliyat eldivenini eline geçirdi. Çantanın gözünden aldığı katlanmış notu götürüp Agnes'in masasının üzerindeki gelen tepsisine bıraktı. Ekipman odasına dönüp eldiveni çıkardı. Programın yüklenmesi tamamlanınca flash belleği çekip cebine attı. Parmak izi bırakmadığından emin olmak için her şeyi kolonyalı mendillerle sildi. Agnes kapıda belirdiğinde alet kutusunu kapatıyordu.
Nasıl gidiyor?
Bitti bile efendim.
Harika, dediğin gibi uzun sürmedi.
Evet ya, bana Speedy Gonzales derler. Kadının çağ dışı kalmış korkunç saçlarına baktı. Sanki bazıları bu stile inanıyormuş gibi. İnsan böylesi saçlara dağlık ormanlarda hala rastlayabiliyordu. İçinden kusmak geldi.
Saçınızı yeni mi yaptırdınız hanımefendi?
Agnes söyleneni bir iltifat olarak kabul edip yelesini eliyle düzeltti.
Yok hayır, yaptırmadım.
Babek içinden bu işi gerçekten düşünmen gerekirdi diye geçirip gülümsedi. Harika duruyor.
68. Bölüm. Ölmek üzereyken bazen parlak ışıktan bir tünel görürsün derler. Kendime geldiğimde ışıktan bir tünel gördüm. Parıl parıl neon yoğunlukta bir ışık şeridi. Bir de yabani bir hayvan sesi gibi bir hırlama, homurdanma, köpek de olabilirdi. Ayı ya da yaban domuzu da karar veremedim. Tünelin sonundaki gürültü ya da acıdan kimse bahsetmemişti. Ama gözlerimi kırpıştırıp kendime geldiğimde işittiğim ve hissettiğim bunlardı. Başımı salladım, büyük hata. Şiddetli bir sancı göz bebeklerimi elektrik akımı gibi sarstı. Kusmak istedim, gözlerimi kırpıştırıp öğürdüm. Dilimin üzerinde sadece acı safra tadı vardı. Bütün gün boyunca bir şey yememiş, sadece birkaç yudum kahveyle yetinmiştim ve midem bomboştu. Dudaklarımı silmeye çalışınca bir ranzaya yatırıldığımı, el ve ayak bileklerimin mavi bir naylon iple bağlandığını anladım. Yutkunup yeniden gözlerimi kırpıştırdım. Kafatasımdaki sızı azalır gibi oldu. Geçmesi için gözlerimi yumup yavaşça açtım. Kendimi hala kötü hissediyordum. Beyaz ışıklı tünelimin başımın üzerinde beyaz bir neon ampul çıktı. Elektriğin sıcaklığını hissedebiliyordum. Aklıma birden tuhaf bir düşünce, bazen zihnimizden geçen ama en ufak bir anlamı olmayan olağan dışı bir fikir geldi. Kırmızı pasta nerede? Kimin umurundaki? Altımdaki yer sallanıyordu. Sallanmaktan çok sarsılıyordu. Birden sadece bir ranzada değil bir tekne kamerasında olduğumu anladım. Hızla ilerliyor, dalgalar gövdesine çarpıyordu. Homurtu sesi de yabani bir hayvandan çıkmıyordu. Arkada bir yerden gelen kaba motor sesini tanıdım. Çevreme bakındım. Üstü boş dar bir masayla bir koltuk, bir lavabo ve ikinci bir ranza. Motorun gümbürtüsüyle birlikte titreyen, verniği yıpranmış kamera kapısına çıkan basamaklar. Sisi dağıtmaya çalışarak alnımı kırıştırdım. Mide bulandırıcı acı yeniden başladı, sonra da yavaş yavaş azaldı. Sopanın indiği yer sızlıyordu. Ama acısı bunu bana oğlumun yaptığını bilmenin acısı kadar şiddetli değildi. Şan beni öldürebilirdi. Çocuğun yüzünü gördüğüm o bir anlık sürede şan olduğundan nasıl emin olabiliyordum? Çocuğun özelliklerini hatırlıyordum. Şan'la hemen hemen aynı yaşta olmalıydı ve çocuksu görüntü hala aynıydı. Sadece biraz büyümüş, biraz daha ergen. Zihnimde yüzünü bir daha görüntülemeye çalıştım. Soluk mavi gözler, sarı ama hatırladığımdan daha koyu sarı saçlar. Soluk cilt, çenede gamze, düğme burun, şimdi daha büyük ama eminim aynı burun. Yoksa zihnim bana oyun mu oynuyordu? Şan'ın yüzünü gördüğümü mü sanıyordum? Çok sevdiğim, dişinin ağrıdığı ya da ateşinin yükseldiği pek çok gece rahatlatmaya çalıştığım bir yüz. Sevecen olup olmaması, ortalığı karıştırıp karıştırmaması, uyumayacak kadar huzursuz olup olmaması fark etmeksizin sakinleştirip öpmeye bayıldığım bir yüz. Kuşkularım vardı ama anneler yanılmaz. Bir anne 30 yıl hatta bir ömür boyu göremediği çocuğunu yine de tanır. Çocuğunuzla aranızda göbek bağının ötesinde bir ilişki vardır. Çocuk sizin özünüzdür. Aranızdaki bağ tensel olduğu kadar ruhsal şeyleri de bağlar. Şan'ın bana zarar vermek isteyeceği düşüncesiyle bile ağlamak istiyordum. İçimde hıçkırıkların tekrar kabardığını hissettim. Bir çeşit paniğin. Neden canımı acıttı? Şan'ın bana vurduğunu uydurmadığımdan emindim. Ama ağrının belirsizliğinde zihnim kuşkuya kapılmaya başladı. Kendi oğlum bana asla zarar vermezdi. Oysa kendi kocam bana zarar vermişti. Onun için oğlumun da vermesi mümkün değil miydi? Öfke ve şaşkınlık bana ayağa kalkmaya çabalayacak gücü vermişti. Ranzanın kenarına parmaklarımın ucuyla erişmeyi başardım ve beceriksizce de olsa doğrulmaya çalıştım. Ama naylon ipler cildimi kestiğinden yeniden yığıldım. İçimdeki güç akıp gitti, kaslarım zayıfladı. Bir gıcırtı duydum, ardından da çekilen bir sürgü. Üzerimde bir yerde kamera kapısı çarparak açıldı, içeriye bıçak gibi soğuk bir hava akımı girdi. Ürperdim, parlak gece göğünü, karanlık bir evrende yayılmış yıldızları gördüm. Merdivenin ilk basamağına tek bir kahverengi çizme çarptı, ardından bir ikincisi, sonunda da bir çift ayak basamaklardan gürültüyle indi. Daha yüzünü bile görmeden adamın şeklini tanıdım. Daha ağır ve daha yaşlı, siyah yünlü bir bere giymiş, şakaklarındaki saçlar ağarmaya yüz tutmuştu. Ama o sepya kahverengi gözlerle o yakışıklı yüzü tanımamak imkansızdı. Jack! 69. Bölüm. Yine doğrulmaya çabaladım. Olduğun yerde kal. Kelimeleri geveleyerek konuşuyordu, alkolün kokusunu duydum. Koyu kahverengi kadife pantolon, eskimiş iş çizmeleri ve fitilli kumaştan ağır bir mavi gömlek giyiyordu. Siyah beresini ta kulaklarına kadar indirmişti ve altından kırlaşmış saç tutamları görünüyordu. Sağ cebinden deri bir kılıf çıkarıp içinden korkunç görünüşlü bir Bowie av bıçağı çekti. Dehşet verici bir düşünceye kapıldım. Beni öldürme cesareti bulmak için mi içmişti? Bıçağı masanın üzerine bıraktı, sonra bereyi çıkarıp elini uzamış, yağlanmış, karışık saçlarından geçirdi. Koltuğu çekip oturdu. Konuşmamız gerek, Kat. Gözlerinde bir öfke parıltısı gördüm, çok saçma geliyordu. Jack bana mı öfkelenmiş? Kızgınlığım kavuracak gibiydi. 8 yıl sonra benimle ilk konuşman ve sanki iki aşık arasındaki anlaşmazlığı halletmek ister gibiyiz. Bu yılın en yetersiz ifadesi olmalı. Hala aynı küstahlık, öyle mi? Gülümsemeye çalıştı, tebessümüyle uğraşırken dudaklarının ucu neredeyse kımıldamıyordu. İçim kaynıyor, bildiğim bir erkeğe bakıyor ama onu tanımıyordum. Daha yaşlıydı, yüzü daha yıpranmış, alnı daha derin kırışmıştı. O harika kahverengi gözleri ve çıkık elmacık kemikleriyle hala yakışıklı bir erkekti. Ama daha ziyade yorgun, hayattan ve belki de kaçmaktan bıkmış bir adam gibiydi. Sağ elini uzatıp başımın arkasını yokladı. ''Başın nasıl?'' irkildim. ''Senin için ne önemi var ki?'' ''Bazı şeyler hiç değişmiyor.'' ''Yani?'' ''Cesur miyiz ağacın?'' Gözlerim bıçağa kaydı. ''Beni öldürecek misin?'' ''Seni neden öldüreyim?'' ''Çocuklarımı benden alarak zaten öldürmüştün, yalan mı?'' Dudakları gerildi, içine yorgun bir sarhoş soluğu çekti. Bağlı ellerimi yumruk gibi sıktım. ''Bana ne yapmak istediğin hakkında en ufak fikrim yok. Tek bildiğim cevabını vermen gereken bir sürü soru oldu. Hepsinin içinde en büyüğü de neden çocuklarımızla ortadan kayboldun? Neden Jack? Bir uçak kazasından kurtuldun ve ortadan kayboldun. Sen, Sean ve Amy, bunu biliyorum. Sadece neden, onu anlamıyorum. Hayatlarımızı neden mahvettiğini, yoksa alüminyum çantadaki şeyler mi?'' Gözlerini kocaman açtı. ''Bunu nereden biliyorsun?'' ''Polislerin elinde, kaza yerinde buldular.'' ''Orada değildi.'' Dudakları zalim bir ifadeyle gerildi. ''Orada olsaydı bırakmazdım.'' ''Hayır, bence de bırakmazdım. Bütün o para, paha biçilmez o eski eser. Ne oldu, bulamadın mı?'' Dişlerini gıcırdattı. ''Çantayı almak için oraya tekrar tekrar döndüm. Hiçbirinde bulamadım. Neredeymiş?'' ''Uçağın 100 metre kadar uzağında, ot ve kayalarla kaplı bir yerde. Onu çalmış mıydın Jack? Başka ne çaldın? Hayatımın dışında demek istiyorum.'' Sorumun cevabını düşündü, çenesini sıkıp gevşeterek geçirdiği birkaç saniyeden sonra da bir şey söylemedi. ''Çantada senin bir defterini buldular, bir sayfasında kırmızı kelimesini, annem öldüğü gün buldukları zarftaki kelimenin eşi, yoksa bu sadece bir rastlantı mıydı?'' Cevap yok. ''Sorularıma cevap verecek misin, yoksa hiç aldırmıyormuş gibi bakmaya devam mı edeceksin?'' 5. maddeden faydalanma hakkımı kullanmak istiyorum. Dipnot, Amerikan Anayasası'nda kişinin bir ceza davasında kendi aleyhine ifade vermeye zorlanamayacağını belirten madde. Neden? Omuzlarını silkti ve sonunda, sana zarar vermek niyetinde değilim. Gerçekten değilim, Kat. Umarım doğru söylüyorsun, çünkü şimdiye kadar bana yeterince yalan söylediğin kanısındayım.
bıçağı yeniden kılıfına yerleştirdi. Aslında iplerini kesmeyi düşünmüştüm ama şimdilik bağlı kalman daha iyi olacak. Böylesi daha güvenli ve daha kolay olur.
Kimin için daha güvenli?
İlgili herkes için.
Ailem için mi demek istiyorsun?
Kılıflı bıçağı tekrar cebine yerleştirdi ve saatine baktı. Çok uzun sürmez, sonra açıklarım. Ne kadar öfkeli olursam olayım, yüreğim uçuyordu. Çocuklarım hayattaydı. Onları tekrar görmek, dokunmak için can atıyordum. Gözlerimin yaşardığını hissettim. Bu kadar büyük bir sevinç dalgası hissettiğim için olacak, onları yeniden görebileceğimi bilmek, kızgınlığımı yatıştırmaya başlamıştı.
Neyi anlayamıyorum biliyor musun? Öfkeli gibisin Jack. Oysa öfkeli olması gereken benim.
Yine bir cevap vermedi. Bana rahatsızlık verecek gibi uzun uzun baktı. Sonra dönüp gitmeye davrandı. Gitmesini istemiyordum. Ondan somut cevaplar almaya ihtiyacım vardı.
Hangisi daha kötü bilmiyorum. Seni yeniden görmek mi? Yoksa şanın beni öldürebileceğini düşünmek mi? 8 yıl sonra annesine merhaba demek için güzel bir yol seçmiş.
Zarar vermek istemedi. Kim olduğunu bilmiyordu.
Kendi öz oğlum. Gördüğüm şandı, öyle değil mi?
Evet, şandı. Aşırı tepki gösterdi. Aslında karmaşık bir konu. Başta polis olduğunu sandık. Kapıyı çaldığını duyduğumuzda ben koridorun ucundaki yatak odasındaydım.
Ona umutsuzlukla baktım. Onları nasıl öldürebildin? Nasıl bu kadar acımasız, bu kadar aşağılık olabilirsin? Hem üstelik neden? Konuşacaklarından mı korktun? Ya diyeceğin çocukları, onlar da mı öldü?
Jack bana bakmakla yetindi. Gözlerinde o çok iyi bildiğim, bana zihninden rahatsız edici düşünceler geçtiği anlatan o uzağa dalmış bakışlar vardı.
Ama sonra düşününce aynı şeyi Irak'ta da yapmış olacağını tahmin ediyorum. Yanılıyor muyum Jack? Masum insanları, kadın ve çocukları öldürmedin mi? Kırmızı Kaya katliamı gibi. Öldürmek sana böyle kolay mı geliyor?
Bir ayağını basamağa koydu. Vücut dili, gergin davranışları ve sıkılmış dudakları bana cevap vermeyeceğini anlatıyordu. Cebinden bir telefon çıkardı. Kendi telefonumu tanıdım. Telefonu yere fırlattı. Ayağını hızla indirip çizmesinin altında ezdi. Sonra da üzerinde tepindi. Ayağını kaldırdığında telefondan geriye kırık dökük bir kargaşa kalmıştı. Birinin izini bulabileceğini düşünüyorsan söyleyeyim. Telefonu cebinde bulur bulmaz pilini çıkardım. Artık sinyal vermiyor.
Şimdi bir şey fark ettim Jack Hayes. Seni tanımıyormuşum. Aslında seni hiçbir zaman tanıyamadım, öyle değil mi?
Cevap yok.
Yaşan.
Rıhtıma bağlandıktan sonra göreceksin onu.
Neden şimdi değil?
Soruma cevap vermek yerine DJ'in çocukları orada değildi dedi. Başka bir yere gitmiş olmalılar.
Sen orada ne arıyordun?
DJ'yi görüp kontrol etmek istedim. Geçerken uğradım.
Neden?
Bazı kişilerce izlendiğini düşünüyordu. Tehlikeli insanlar. Haklıydı, izliyorlardı. İçimden bir ses seni de izlediklerini söylüyor.
Anlat.
Jack buna cevap vermeye pek istekli değildi. Sen sadece sözüme inan. İzlendiğin çok muhtemel.
DJ ile Vera'yı sen mi öldürdün?
Tabii ki hayır.
Ama biri öldürdü.
Evet, sonra da cinayet ve intihar süsü verdi. Vera'yı gördün mü? Bana kalırsa işkence etmişler. İşkenceyi DJ yapmış gibi göstermişler. Vera'nın saçının tek kılına bile zarar vermezdi.
Öyleyse onları kim öldürdü?
Uzun hikaye ama tahminime göre sıra bizim ailede. Ona şaşkınlıkla baktım. Gözlerini kaçırmadı. Teorim bu, tabii onları durdurmazsak. Ve planım da bu, üzerinde çalışıyorum.
Neden sıra ailemizde olsun?
Tekne sarsılıp yalpalayınca ceket devrilecek gibi oldu. Ranzaya tutundu. Sonra yukarıya güverteye çıkmam gerek. Suda çırpıntı var. Şanı yalnız bırakmak istemiyorum. Döndü, basamakları tırmanıp kamera kapısını açtı. Hayır, dur. Durmadı. Soğuk evrende parıldayan yıldızları tekrar gördüm. Ardından kameranın kapısı çarptı. Sürgü itildi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 271.